Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin arka planını konuşmaya devam ediyoruz bu haftada. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, gündem gene bir hayli kabarık ama siz geçen hafta Moldova'ya gittiniz. Moldova izlenimlerinizi sizden dinlemek istiyoruz. Moldova'da şu andaki durum nedir? Yani sosyal politik hayat nasıl? Sizin ziyaretiniz ne sebebiyleydi? Bunları dinlemek isteriz. Sonrasında da gündemdeki gelişmelerde yaşanan olayların perde arkalarına bakmaya devam edelim. Buyurun hocam.
Öncelikle hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlayalım. Bir vesileyle bir uluslararası tarım kongresi vardı. Aslında Moldova'ya gittik ama Moldova'nın içerisinde Gagavuzya özerk bir bölgesi var. O Gagavuzlar da Türk, evet. Türkçe konuşan, Türk kökenli insanlar. Komrat'taydık. Oranın bir kısa geçmişinden bahsedip oranın kültür ve demografisi hakkında bilgi verip ondan sonra haftanın normal aktüel olaylarına geçeriz inşallah.
İnşallah.
Malumunuz 1991 yılına kadar dünyada Sovyetler Birliği diye bir devlet vardı. 15 ayrı cumhuriyetten oluşuyor idi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla dünyada işte 15 tane devlet ortaya çıktı. İşte bunlardan 3 tanesi Kafkas Cumhuriyeti diyoruz, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan. İşte 3 tanesi Slav Cumhuriyeti diyoruz, Rusya, Ukrayna, Belarus. 3 tanesi Baltık Cumhuriyeti diyoruz, Litvanya, Letonya, Estonya. Evet. İşte 5 tanesi Orta Asya Cumhuriyeti diyoruz, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan. İşte bir de Moldova var. Bu Moldova'nın özelliği şu, tarihi bir Romanya toprağı burası. Aslında Osmanlı'nın kadim vilayetleri buralar. Yani bu topraklar Fatih döneminde Osmanlı sınırlar içerisinde, yani Kırım yolu üzerinde olan topraklar. Bulgaristan, Romanya, oradan Ukrayna üzerinden Kırım fethedilmiş. Çok önceleri, yani bir Fatih dönemi deyince evet. Yani tarih olarak daha Doğu Anadolu, Adana'ya kadar olan yerler bizim değilken oralar Osmanlı toprağı içerisinde kalmış. Eflak, Boğdan, Erdel vilayetlerinin birleşmesiyle 93 Harbi'nden sonra Rusya'nın da baskısıyla Romanya'da bir devlet oluşturuldu. Evet. Stalin de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Romanya'dan bir parçayı koparıp Moldova'yı oluşturdu. Bugün Moldova öyle bir devlet. Evet. Küçük. 4,5 milyon nüfuslu, 33 bin kilometre kare. Onların içerisinde de 170 bin nüfuslu Gagavuzya diye bir yer var. Özerk bir bölge. İşte onların tarihi, kültürü, coğrafyası aslında bizim yakından ilgilenmemiz gereken bir konu. Tarih vesikalarda çeşitli görüşler olmakla birlikte en fazla rağbet göreni Selçuklular döneminde Selçuklu Sultanı ile anlaşmazlığa düşen bir grup Türk ve Müslüman Bizans İmparatorluğu'ndan yardım istiyor. Sultana karşı mücadele etmek için. İşte bu sırada bir diplomatik kriz çıkıyor. Yani Selçuklu Sultanı Bizans'tan bu grubu istiyor. Bizans da vermek onun kendi şeyine yakışmıyor. Fakat vermediği zaman savaş çıkacak. İşte bugünkü Moldova bölgesinde iskan ediyor onları.
Evet.
Onlar orada aslında Müslümanca bir hayat yaşıyorlar. Camiler yapıyorlar vesaire ama Ruslar o bölgeye geldikten sonra bütün din büyüklerini, kanaat önderlerini ortadan kaldırıyor ve yüzyıllar süren baskı ve zulümle şu anda Hristiyan oluyorlar. Yani eskiyle evet. Bağları kurulmuş. Türkçe konuşuyorlar. Birçoğu Türkiye'de çalışıyor. Çünkü Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte oranın idarecileri toprakları çok uluslu şirketlere kiralamışlar. Çünkü Moldova çok geniş tarım arazilerine sahip. Sanayisi değil de daha çok tarım üzerine, ziraat üzerine Sovyet zamanında planlanmış. O kolhoz, sovhoz dediğimiz büyük devlet çiftlikleri çok uluslu firmalara kiralanınca bakıyorsunuz göz alabildiğine üzüm bağları, ayçiçeği tarlaları, yem zümrüt yeşili bir düzlükler var.
Evet.
Fakat insanlar yani hani varlık içerisinde yokluk denir ya, öylesine fakirler. Mesela üniversitede yerleri temizleyen bir hanımla konuştuk, yaşlı bir hanım. Türkiye'ye gelmiş, çocuk bakıcılığı falan da yapmış. Ne kadar alıyorsun dedim. Türk parasıyla 1600 lei dedi. Yani onların 4 lirası bizim 1 liraya denk. 400 liraya çalışıyorlar.
Evet,
100 dolar.
Bir ayda.
Bir ayda. Peki hayat ucuz mu diyorsunuz? 1 kilo patates 5 lira. Biz diyor alamıyoruz. Pazara gidip bakınız, oradaki insanlar pazara gidip domatesi, patatesi alamıyorlar.
Ama sadece bir taraftan da tarım zengini bir ülke.
Tarım zengini ülke, evet. Ve tırlarla
başka ülkelere,
dünya pazarlarına gidiyor. Evet. Gidiyor. İşte bir koyun 50 dolar. Yani kurban kesmek, evet, isteyenler için vesaire. Şimdi böyle garip dünyaların olduğunu gördük. Ve bizi çok seviyorlar. Yani Türkiye'ye çoğu gelmiş, çocuk bakıcılığı yapmışlar, hasta bakıcılığı, yaşlı bakıcılığı yapmışlar. Hatta dediler oranın nesi meşhur dedik. İşte organik balı vardır dedik, bir bal alalım vesaire.
Evet.
Bu arada o sempozyumda bir ara bir boşluk bulduk, bir gezi vardı. Hatta 8 Mayıs pazar günü onların Nevruz şenlikleri vardı. Ona katıldık, oradaki örgülerin, geleneklerin.
Aslında
Orta Asya'daki Türklerin yapmış olduğu, ya bizim Doğu Anadolu'da, Türkiye'deki olan geleneklerin hepsi orada yaşatılıyor. Onları da görmüş olduk.
Evet.
Fakat enteresan olan işte o bal almaya gittiğimde kadın da çıktı. Doktormuş kadın. Balcının karısı. 9 ay çalıştım, devlet bana diyor maaş ödemedi. O da ayda 300 dolar alıyordum diyor. İstanbul'a geldim, Kadıköy'de diyor bir çocuk baktım diyor. Ve çocuk bakıcılığı karşılığına 500 dolar almış ama hem evin temizliğini, yemeğini yaptım. Bir de doktor çocuk bakıcılığı yapıyor. Onun sayesinde çocuklarımı okuttum memlekette diyor.
Evet.
Ve bana bir bardak şarap ikram ettiler orada. İçer misiniz falan diye. Dedim ki ben Müslümanım, şarap içmiyorum. Ama dedi bizim oradaki Kadıköy'deki aile içiyordu dedi. Şimdi ayıkla pirincin taşını.
Evet.
Yani onun gözünde kaldığı aile işte bir Müslüman aile tipi, evet, gibisinden. Yani buradaki temsilin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Fakirler ama herkesin de evinde şey var, şarap mahzeni var. Yani en garibanın bir ton şarabı olur burada deniyor. İyi. Su gibi, sudan da ucuz şarap orada.
Evet.
Yani Rusya orada öyle bir düzen kurmuş. İnsanlara sudan ucuz da şarap içirmiş. Hala, evet, da bu devam ediyor, bu düzen. Yani gıda maddesi pahalı ama o ucuz. Yani evet, hayatın şey. Orada bize mihmandarlık yapan Haydar Bey diye bir kardeşimiz var. Orada bir yerli bir bayanla evlenmiş. Oraya yerleşmiş. Orada hizmetlere koşturuyor. Bize söylediği şu, geçen yıl dedi kurban kestik dedi, bir işte böyle Gagavuz Türk Hristiyan bir bayana kurban eti verdim dedi. Çok duygulandı. Sonra kiliseye gitmiş, bir yıldır papazla kavga ediyormuş. Bak Müslümanlar bize et veriyor, Müslümanların böyle bir geleneği varmış, siz bize niye böyle bir şey yapmıyorsunuz gibisinden. Hatta demişler bizim dedelerimiz anlatırdı, hep kurban keserdik. Yani oradan da o sonucu çıkıyor. Evet. Orada bir zamanlar Müslümanlarmış yani. Yani hasılı toparlayacak olursak,
evet,
Bulgaristan'ı, Romanya'yı karayoluyla geçme durumunda kaldık. Çünkü onlar bizden kitap talebinde bulunmuşlardı. Zaten bizim temasımız da öyle oldu. İşte Osman Nur Topbaş Hoca'nın eserlerinden 11 ayrı kitabı seçtik. İşte 30 aralık kollerle 300 civarında kitap götürdük. Daha biz o sempozyum sırasında oradaki üniversite gençleri aldılar. Bir gecede kitabın yarısını okumuş. Üniversite kütüphanesine koyduk o Komrat'ta, evet, şeylerde. Belki bu tür hayırlı bir gelişmelere vesile olacağını, evet, umuyoruz. Evet. Kurban çalışması yapılması talep edildi. Yani diyelim ki bir koyun 50 dolar.
Evet.
200 liraya kurban kesebiliyorsun dedik. Yani ayarlarsanız bir yardımda bulunuruz vesaire. Zaten bir şekilde bir gönüle girmek lazım.
Evet.
Müellefeyi kulüp olarak görmek lazım. Yani bazen burnumuzun dibindeki coğrafyalarda, evet, neler döndüğünü bilmiyoruz.
Maalesef.
Yani üst düzey yöneticilerin bile bizim asgari ücret kadar maaş aldığını görüyoruz. Bulgaristan'da, Romanya, Avrupa Birliği'ne girmişler. Aynı şekilde yani bir emeklinin aldığı para yani bizimkilerden çok çok düşük. Yolları çarşıları, pazarları adeta bizimkine göre çok sönük. Ama Türkiye'de özellikle 90 sonrası nesle baktığımızda her şeyden şikayet ediyor. Önceki hafta Suriye'deydik, gördük. Evet. İşte Gürcistan'ın hali ortada, İran'da ekonomik kriz var, Yunanistan iflas etmiş. Hala bizim ülkemizdeki insanlar halinden şikayet ediyor. Evet. Yani ben bu seçimlerde korkarım ki Cenab-ı Hak eğer bu milletin başına bir musibet, bir şey verirse bu bizim şükürsüzlüğümüzden olacaktır. Evet. Gibi geliyor. Yani dünyayı ve yakın coğrafyayı gezdiğimizde şunu görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 81 milyon insan diğer komşu ülkelere göre çok rahat, çok bolluk ve bereket içerisinde. Allah'ın bir bereketinin bu ülkede olduğunu insan bu sınırlardan girince görüyor.
Evet. Peki hocam. Evet,
bunu burada noktalayalım. Hı-hı. Çünkü haftanın daha birçok konuşulacak evet, konular var.
Teşekkür ediyoruz hocam Moldova izlenimlerinizi anlattığınız için. Şimdi haftanın en sıcak gelişmesine bakalım hocam. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı, ki bu anlaşmanın içerisinde P5 ülkeleri denilen işte İngiltere, Fransa vesaire Almanya'nın da bulunduğu ülkelerle birlikte anlaşma imzalanmıştı ama ABD tek taraflı olarak bu anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. Şimdi bu sıcak gelişmeyi konuşalım. Trump neden böyle bir karar alma ihtiyacı duydu ve bunun arkasında aslında ne var hocam?
Evet. Malumunuz İran uzunca bir dönem, uzunca yıllardır uranyum zenginleştirme programını sürdürüyor. Yani burada gözden kaçırılmaması gereken konu şu. Nükleer santralı biz de yapıyoruz bakınız. Evet. Mersin'de,
Akkuyu'da
ve Sinop'ta.
Evet.
Ama siz o nükleer santralın yakıtını dünyanın o hegemon güçlerinden satın almak durumundasınız. Yani dolayısıyla sizi kontrol ediyorlar. İran bu yakıtı kendisi uranyumu zenginleştirip yaptığı zaman onlardan bağımsız oluyor ve İran'ın başında boza pişirilmesinin sebebi bu.
Evet.
Ve İran'a şu mesaj verildi. İşte uranyum zenginleştirilmesini %20'ye ulaştırdın. İşte %40'a ulaştırdı diyelim ki. Sen bunu burada dondur. Yani uranyum zenginleştirmeyi. Biz de senden Amerika'nın uzunca bir yıldır uyguladığı ambargoları kaldıralım.
Evet.
Mesela ambargo deyince neyi aklımıza geliyor dersek sadece petrol, gaz, ihracatı, ticaret falan değil. Hı hı. Yani Şah döneminde İran Türkiye'ye göre daha kalkınmış, yani silahları, uçakları Türkiye'den daha modern bir ülkeydi. Ama 1979 Şubat devriminden sonra uzunca bir süredir Amerikan ambargosuna tabi olduğu için uçakları, tankları, füzeleri ya kendi imal etmeye çalışıyor ya işte Rusya, Çin destekli yapıyor ama bu Amerika altyapısıyla oluştuğu için bunu da yenileyemiyor, mekanize edemiyor. Dolayısıyla büyük bir çıkmazın içerisinde o yönüyle. İşte bu nükleer anlaşma ile birlikte o dünyanın o beşli çetesi dediğimiz işte Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, Fransa, buna bir de Almanya'yı koydular. 5+1 olmak üzere bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın kısaca özeti şu, geçtiğimiz yıllarda yapılan Obama döneminde İran nükleer uranyum zenginleştirmesini durduracak. Yani nükleer program devam ediyor ama uranyum zenginleştirmesini durduracak. Buna karşılık ambargolar hafifletilecek idi.
Evet.
Bu anlaşma yapılır yapılmaz ki bu anlaşmanın olması için Türkiye çok Brezilya ile bile çok çaba sarf etti. Fakat hemen arkasından Fransız, İngiliz şirketler, Alman şirketler adeta yani bostana dalan haramiler gibi gittiler İran'dan milyar dolarlık anlaşmalar imzaladılar. Evet. Biz de baktık sadece.
Evet.
Yani bize işte hani devede kulak verir öyle kaldı.
Kaymağını onlar yedi.
Kaymağını yemeye devam ediyorlar. Evet. Çünkü bakir bir pazar ve istedikleri fiyata da istedikleri malı satabilecekleri konular. Çünkü ambargo altında inleyen bir ülke. Şimdi Trump niye bunu bozmaya çalışıyor? Hı hı. Çünkü Trump da 10 milyar dolarlar değil 100 milyar dolarlarla silah sattı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerine ve İsrail ile bu Körfez ülkeleri arasındaki bu yeni kurulan ittifakı pekiştirmek için bir düşman oluşturması gerekiyor. Evet. Ve İran'a sataşması gerekiyor ki Körfez ülkeleri ve İsrail'i bir blokta tutabilsin.
Evet.
Şu anda suyu bulandıran Amerika, işte nükleer tehditsin sen diyor, işte bunları durdurmazsan şöyle yaparım böyle yaparım, ama şunu bilmemiz gerekiyor. İran'da rejime karşı bir takım muhalif sesler yükseliyor. Ekonomik kriz var ama İran'ın şu an 82 milyon nüfusunun tamamına yakınının yek vücut olduğu yegane konu nükleer programdır. Hepsi destekliyor. Nasıl evet. ki bizim sağcımız, solcumuz, Kıbrıs konusu gündeme geldiği zaman herkes bu konuda evet. tek hem yürek fikir, olur, evet. hem fikir olur. İran için de böyle bir milli bir meseledir bu. Dolayısıyla burada Trump'ın yapmaya çalıştığı şey, yani argo deyimle maraza çıkarmak. Ortalığı evet. karıştırmak. Çünkü silah şirketleri bu adamcağızı iş başına getirdi.
Evet.
İkincisi de iç politikada çok tıkandı. Yani Trump içeride tıkandı. Kongreden karar çıkaramıyor. Yani şu anda bizde de yakında seçim olacak. Bu başkanlık sistemi öyle bir şey ki, şimdi diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı %50'nin üzerinde oy aldı, seçildi. Ama partisi de 300 değil de 280 milletvekilinde kaldı. Hiçbir şey çıkaramıyorsunuz yani.
Evet, meclis, eliniz kolunuz bağlanmıyor.
Eliniz, şimdi Trump içeride böyle sıkıştığı için
evet.
bu sıkışmayı dışarıda bir takım atraksiyonlarla
kapatmaya çalışıyor.
Fakat dikkat edilirse en yakın müttefiki İngiltere, başta evet. olmak üzere Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve Türkiye'de dahil olmak üzere bu nükleer anlaşmanın bozulmasına şiddetle karşı çıkıyor.
Evet.
Ve Amerika tıpkı Kudüs'ün başkentinin Amerikan konsolosluğunun Kudüs'e taşınması oylamasında boşa düştüğü gibi aynı konuda yapayalnız kaldı. Çünkü haksız.
Evet.
Yani burada unutulmaması gereken konuyu tekrar özetliyor. Bir,
buyurun.
Trump'ın içeride Amerikan iç politikasına sıkışması ve burada işte Obama'nın yaptığı her şey yanlıştır, biz düzeltiyoruz mesajı vermiş olması
evet.
gerekiyor. Ama Amerika'da yapılan kamuoyu araştırmalarında bu nükleer anlaşmanın devam edilmesi yönündeki kamuoyu desteği %30'lardan 50'lere çıkmış. Hı-hı. Bozalım diyenlerin oranı da %50'nin üzerindeyken %30'un altına düşmüş. Yani Amerikan halkı da böyle bir şeyin olmasını istemiyor. Mevcut durumun gitmesinden yana. Fakat burada Yahudi lobilerine verilmiş söz var. Körfez'deki o silah sattığı, öcü olarak İran'ı gösterdiği kişilere
evet.
verilmiş sözler var. Onun için de İran, bakalım ortam karıştırılıyor. Son zamanlarda İsrail'in
evet, şimdi oraya geleceğiz. Evet. Tam bu anlaşmanın iptal edilmesinin ardından İsrail Suriye'ye bir saldırı gerçekleştirdi. Burada İran güçleri hedef alındı, milisleri. Akabinde de Golan Tepelerine yönelik İsrail'in bir saldırısı gerçekleşti. Ve İranlı milislerin de İsrail'e füze attıkları ifade edildi, haberlere geçti. Yani İsrail ve İran arasında Şam üzerinde, daha doğrusu Suriye üzerinden bir çekişmede, krizde başlamış durumda.
Aslında,
bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Bu haftanın aslında en önemli iki olayından
evet.
birisi bu Trump'ın nükleer anlaşmayı bozma yönünde yapmış olduğu çıkış. İkincisi
evet.
de İsrail'in Suriye'ye yönelik yapmış
evet.
olduğu hava saldırısı. Çünkü 1970'li yıllardan bu yana İsrail-Suriye arasındaki en büyük hava saldırısı bu. Ki bu saldırıda yapılan füzelerin birçoğunda Rusya'nın o savunma sistemiyle yok etmesine rağmen
evet.
birçok zayiat var. Hem rejim askerleri hı hı. hem Hizbullah ve İran tarafından. Ve orada da bir de dönen bir sihirli bir kelime var. Golan Tepeleri.
Evet.
Şimdi Golan Tepeleri dediğimiz yer Suriye-İsrail sınırında ve su kaynakları bakımından zengin bir coğrafya ve bugün İsrail'in su ihtiyacının da yaklaşık üçte bir kısmını burası temin ediyor ve Golan evet. tepelerinin bir kısmını İsrail 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda işgal etti. Yani Suriye toprağının bir kısmını işgal ederek su kaynaklarına el koydu. Geri kalan kısmını da işte bu kargaşadan istifade ederek işgal etmek istiyor. Suriye ve İran arasındaki zımni anlaşmayla orada Hizbullah'ın bir yapılanması var o Golan evet, Tepelerinin evet. Suriye yakın eteklerinde ve işte İsrail özellikle o Hizbullah milislerini, rejim askerlerini orada bombalayarak oradan aslında bir kara harekatıyla o bölgeyi tamamen kendi sınırlarına katmaya çalışıyor. Hı hı. Ve buradan da büyük bir tehlikenin sinyallerini görebiliriz. İşte Lübnan'daki seçimleri de bunun üstüne evet. koyarsak. Hı hı. Yani aslında Suriye, Lübnan ve Orta Doğu merkezli bir gelmekte olan fırtınanın öncü belirtileri evet. gibi geliyor bunlar.
Hı hı. Peki şöyle bir senaryoda konuşuluyor ABD basınında da yer almış zannedersem. Türkiye'ye yönelik bir aynı zamanda yalnızlaştırma politikasının da bir öncüsü olacak şekilde İran'a bir müdahale. İsrail'in ya da ABD'nin bu anlaşmada iptal edildikten sonra İran'a yönelik müdahalesi Türkiye'yi de ne yapacağını bilemez hale getirecek şeklinde bir yorum yapılıyor. Buna ne dersiniz hocam? Böyle bir boyutu var mıdır?
Bu Arap Baharı dedikleri ve bütün coğrafyayı kasıp kavuran hadiselerin geriye dönüp baktığımızda kime ne faydası, evet. kime ne zarar olmuş? Yani bu ateş düştüğü yeri yaktı. O ülkeler yıkıldı, adeta enkaza döndü. Ama geriye dönüp baktığımızda bizim en çok ticaret yaptığımız ülkelerden biri Libya'ydı. Bakın Libya şu anda 3'e 4'e bölünmüş durumda. Evet. İkinci en çok ticaret yaptığımız ülke Irak'tı. Irak'ta şu anda kimin eli kimin cebinde belirsiz. Evet. 95 milyar dolarlık petrol ihracatı var. Ortalama yıllık 50 milyar dolarlık ithalat var. Ortada 40-50 milyar dolar para buharlaşıyor.
Evet.
Çok uluslu şirketlerin ve o Amerikan savaş tazminatı olarak gidiyor Irak'ta. Dolayısıyla siz o paradan eskiden ticaret yaparak pay alıyordunuz. Irak. Suriye'de ortada
sınırları
devlet diye
kaldırmıştık.
Bir şey kalmadı.
Evet, vaktiyle.
Şu anda İran'la ve komşumuz Rusya'yla iyi ilişkilerimiz ve ticari şeylerimiz var. İran'dan Türkiye'ye doğal gaz geliyor. Zaten bu Halkbank krizinin çıkış sebebi evet. de oydu. Yani siz bankacılık sistemini kapattığınız zaman sürekli gaz hattıyla size enerji geliyor ve onun karşılığında bir ödemeniz lazım. Ama bankacılık olarak havale yapıp para ödemeyince işte bu Sarrab denen adamın gelip burada işte altın olarak parayı nakde çevirmesi arkasından Dubai üzerinden İran'a giderken işte bu sanki kara para aklıyor. İşte yasa dışı yollarla bilmem vesaire söylendi. Yapılan şey sadece Amerika'nın o bankacılık sisteminin dışında iş yapmak.
Evet.
Şu anda Amerika'nın dünyada insanların üzerine demokrasinin kılıcı gibi oynattığı en büyük tehditlerin başında bu bankacılık sistemini kapatma tehdidi geliyor. Evet. Yani düşünün ki Türkiye'de düğmeye bastığı zaman New York'taki bir adam hiç kimse bankacılık işlemi yapamıyor. Yani bir kuruş havale gönderemiyorsunuz, işlem yapamıyorsunuz ve oturup kalıyorsunuz yerinizde.
Evet.
Yani ne ülke içinde ne ülke dışında. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın elinde en büyük tehdit. Çünkü sistem kendi elinde Amerika'yı, İran'a bunu uyguluyor. Petrol, gaz ve bir de işte uçak siparişi verdi İran. Boeing evet. firmasına, Airbus firmasına, o kimya sanayisini, altyapı çalışmalarını yapmak üzere Fransız, İngiliz, Alman şirketlerine. O şirketler de çok ballı bir iş olduğu için bu işin devamından yanalar. Bakalım Trump bunu şu anda İran'dan çok müttefikim dediği ülkeler üzerinde çalışmaya başlayacak. Onları buna ikna etmeye evet. çalışacak ama paranın ve menfaatin girdiği yerde pek müttefikliğin sökeceğini de pek sanmıyorum. Çünkü
evet.
Adam imzalamış 3-5 milyar dolarlık anlaşma. İşini yapıyor, parasını alacak.
Evet.
Yani Trump'ın hatırı içinde bu işten vazgeçer mi? Trump bunları nasıl korkutur veya neye ikna eder? Onu da zamanla göreceğiz.
Bu arada not olarak ekleyelim hem de size de sormuş olalım. Bu Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı iptal etmesine en çok sevinen ülkelerden üçü Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. Tabii bir de Bahreyn'in İsrail'in Golan Tepelerine yönelik saldırısına destek verdiğini de belirtmek istiyorum hocam.
Şöyle, Bahreyn bir devlet bile sayılmaz. Yani şöyle haritada Basra Körfezi evet. içerisinde bir ada. Hı hı. Bahreyn zaten o denizler içerisinde adacıklar köprülerle Suudi Arabistan'a bağlı. Nüfusunun çoğunluğu Şii. Fakat yöneticiler işte Sünni diyelim işte evet. Suudi Arabistan idarecileri ne kadar Sünni ise o kadar. Evet. Yani Suudi Arabistan'ın şemsiyesinde var olmaya çalışan yani Suudi Arabistan elini kaldırsın. Nasıl ki Amerika Suud'un üzerinden elini kaldırsa evet. Suud yönetimi kalmaz. Suud yönetimi de Bahreyn üzerine elini kaldırsa orada Şiiler onları bir ayda alaşağı ederler. Dolayısıyla Suud krallığı neyin peşindeyse Bahreynliler de onun arkasındadır. Evet. Dolayısıyla yani Bahreyn şöyle demiş böyle demiş o konuda çok da kayda değer bir konu evet. değildir. O aslında Suudi Arabistan'ın söylemek isteyip de kamuoyu algısından çekindiği şeyleri evet, Bahreyn vasıtasıyla. Mesela şu anda Yunanistan bize küfretmek, hakaret etmek istediğinde Kıbrıs Rum kesimini kullanıyor. Evet. Almanya Türkiye ile hesabı varsa Avusturya üzerinden yapıyor bu işi. Evet. Artık nasıl firmalar gibi. Taşeron kullanıyorsa ülkelerinde böyle küçük ülkeler var. Üzerinden. Çin'le Amerika dalaşırken Çin Kuzey Kore'yi kullanıyor. Yani evet. Kuzey Kore kendiliğinden bir şey söylemiyor. Yani dünya coğrafyası da böyle bir düzen içerisinde
Değil gidiyor hocam. Bakalım. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım hocam. Değerli dinleyenler Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamızla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocam da medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam bu haftanın bir başka önemli konularından biri de Fransa'da imzalanan ve yayınlanan bir bildiriydi. Aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğu 300 kadar işte kendince aydın, siyasetçi vesaire Kur'an-ı Kerim'deki bazı ifadelerin değiştirilmesi gerektiğine yönelik bir bildiri yayınladılar. Skandal bir bildiri onlara neyse. Ve bu bildiriye yönelik tepkiler geldi. En yüksek tepki de tabii ki Türkiye'den geldi. Yani dışarıdan nasıl bir tepki geldi siz belki daha iyi yorumlarsınız, anlatırsınız bize ama bu Fransa'da yayınlanan bildirinin amacı nedir hocam böyle bir dönemde? Neden durup dururken böyle bir ifade kullanırlar? Hem de Müslüman olmayanların bizim dinimiz hakkında böyle bir karar verme ya da böyle bir talepte bulunma hakkı var mı? Siz nasıl yorumladınız bu yayınlanan skandal bildiriyi?
Şimdi Sarkozy ismini andınız. Evet. Sarkozy Fransa'da cumhurbaşkanlığı yapmış bir şahsiyettir. Anne tarafından bildiğim kadarıyla Macar Yahudisi. Evet. Baba tarafından da yani yine Yahudi. Yani hem anne hem baba tarafından Yahudi kökenli birisi. Şimdi o bildiriye imza atan kişilerin izleri sürülürse bu izlerin ucu ya Soros vasıtasıyla ya değişik kanallarla Rockefeller ailesine veyahut da Rothschild ailesine kadar
uzanır.
Uzanacağı konusunda tahminlerim vardır.
Evet.
Bunlar burslarla bir takım insanları okuturlar, belli noktaya getirirler. Yeri geldiğinde de bu şekilde
kullanırlar.
Şu anda Batı kamuoyunda insanlar İncil'i ve Tevrat'ı da okusalar onların bu tarif edilmiş kitaplarında da onların hafızalarının ve mantıklarını alamayacağı bir takım hükümler vardır. Çünkü bugünün o hümanist batı dünyası tırnak içerisinde insanlarda öyle bir algı oluşturdu ki mesela kadını kutsallaştırdı. Feminizm adı altında. Adeta erkeğin aşağılandığı, kadının kutsandığı, din ve semavi olan birçok şeylerin ayak altına alındığı. Evet. Mesela eşcinsel evliliklerin belediyelerce hatta belediye başkanları tarafından bu nikahların kıyıldığı. Yani böyle bir dünyaya doğru götürüyorlar. Buna çoğu zaman o Katolik Vatikan bile karşı çıkıyor bunların davranışlarına. Şimdi İslam doğru zamanda ve doğru bir mesaj verildiğinde Batı insanının hani şöyle düşünün bakir bir toprak olarak düşünün. İslam tohumunu ektiğinizde hemen yeşerebilecek bir ortamda. Çünkü evet, insanlar yalnızlık çekiyorlar, depresyon yaşıyorlar, modernitenin ve refahın sonuna gelmişler ve Batı'nın o medeniyet dedikleri o makina ve mekanik şeyler insanların beden kısmını tatmin etmiş ama ruh boyutu boş. Mesela evet, Mevlana'dan, Mesnevi'den şöyle birkaç cümle okuduğunuzda insanların gözleri parlıyor. İşte İslam'ın bu mesajının, bu Batı'da insanların büyük bir kısmı kendini işte deist, ateist, yani hiçbir dinle bağının olmadığını ifade ediyorlar. Yani sözde bunlar Hristiyan ülkeler ama Hristiyanlık da kalmamış. İşte bu insanların İslam'a meyletmesini önlemek adına bir taraftan İslam'ı terörize etmeye başladılar. İşte ne kadar böyle ipsiz sapsız terörist grup varsa başına bir İslam kelimesi koydular. Arkasından da şu anda felsefi olarak aslında İslam'ın böyle bir şeyleri emrediyor gibisinden. Hı hı. Yani İslam'ın bir cihat emri vardır ama cihatta kadına, çocuğa, sivile,
din adamına,
bitkiye, hayvana bile dokunmazsınız siz.
Evet.
Ama bugün bunları Batı dünyası bilmiş olsa algı farklı olur ama bugün medya ve eğitim sistemi adı altında bütün Batı Avrupa'da ve Amerika kıtasında İslam deyince adeta terörle eşleştirdiler ve bu densizlerin bildirisinde de işte, hı-hı, İslam'da terörü öven ifadelerin çıkarılması, yani sanki insanlar Kur'an okuyorlar, Kur'an okuduktan sonra eline silah alıp, evet, terörist oluyorlar.
Ya da Yahudi karşıtlığını da şey yapıyorlar. Şimdi o tür ifadelerde de.
Yahudi karşıtlığı Kur'an'da şöyle, yani siz ne yaparsanız yapın diyor. Onların dininden olmadıkça onlar size farklı bakacaktır. Çünkü Yahudi şeriatını insanlar dikkatli okurlarsa şunu görürler. Allah Yahudileri yarattı diyor. Diğer bitkileri ve hayvanatı aynı zamanda diğer insanları da size hizmet etsin diye yarattı diyor.
Evet, onun için mantık.
Diğer insanların, yani Yahudi olmayan insanların malını almak, onları öldürmek, malı, canı, ırzı, namusu helaldir onlara. Ama iki Yahudi birbirine faiz veremez. Dikkatinizi çekerim. Yani Yahudiler birbirine faiz veremezler. Ve bunu da uygularlar ama diğer insanların iyiliklerini sömürürler.
Kimse bu ifadelere de tepki göstermez,
evet,
ama.
Aynen, evet, böyle. Dolayısıyla da önce Kur'an'ın değil onların kendi zihniyetindeki sapkınlıkların düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. Kur'an zaten Allah-u Teala'nın korumasındadır kıyamete, evet, kadar. O konuda bizim yani Kur'an'ı koruyacağız diye ortaya düşmemize gerek yok. Kendimizi, ahlakımızı, Müslümanlığımızı sorgulayıp kendimizi korursak yeter.
Evet.
Yani Allah Kur'an'ı korur. O konuda bir şüphemiz yok elhamdülillah.
İnşallah. Peki hocam. Şimdi bir başka buna benzer bir gelişme de Vatikan'la Suud arasında da bir yakınlaşma olduğu söyleniyor. Yazıldı, çizildi. Hatta bazı haberlere göre Medine'ye bir kilise inşa edileceği iddia edildi. Vatikan'la yapılan anlaşma çerçevesinde. Tam bunu soracağız ama tabii bir taraftan da Vatikan'dan da yalanlama geldi. Böyle bir şey söz konusu değildir diye. Bu iddiaları yani nasıl değerlendirirsiniz? Asla asları var mıdır?
Riyad'a, evet, yapılacağına, Cidde'ye yapılacağına, başka bir bölgeye yapılacağı, özellikle petrol bölgesine, hı-hı, dense inanırım yani Suud bunu yapabilir.
Evet.
Bu konuda çok da fazla tepki göstermeye de gerek yok. Ama Mekke, Medine dediğiniz zaman orası Hicaz bölgesi,
evet,
ve oraya Müslüman olmayan birinin girmesi caiz değildir.
Evet.
Yani Müslüman değilseniz oraya giremezsiniz. Yani oraya nasıl kilise yapıyorsunuz? Evet. Dolayısıyla o Medine konusu biraz sanki doğru değildir gibi, hı-hı, diye düşündüm ve öyle de yalanlandı.
Evet.
Fakat işin perde gerisine baktığımızda, yani o haberden yola çıkarak, bu Vatikan'ın başını çektiği, bu bizdeki bu FETÖ operasyonları öncesinde, hı-hı, sık sık duyardık, dinler arası diyalog evet, vesaire, bu yeni değildir. Ta İmam Rabbani dönemine kadar gider bunu. Ekber, hı-hı, Şah'ın da, evet, Hinduizmle İslam'ı birleştirip böyle bulamaç bir inanç sistemi kurma. Yani böyle dünyayı toptan yönetme iddiası olan, parası olan, sermayesi ve gücü olan insanların böyle biraz da teolojiden faydalanarak bu işi yapma arzuları 1000 yıl önce de olmuş, bugün de var, yarın da olacaktır. Hı-hı. Yani bu dinler arası diyalog adı altında işte tek bir nasıl ki bir hamburger yapmış adam, Güney Kore'deki hamburgerin gramajı ve özelliğiyle Türkiye'deki New York'taki aynı. İşte böyle de bir din yapalım diyorlar. Yani biraz İslam'dan, biraz Hristiyanlıktan, biraz Yahudilikten koyalım. Ama ipin ucu da bizim elimizde olsun. Dünyayı yönetirken şeyden de istifade etmiş olalım diyorlar. Yani dinden de bu şekilde. Yoksa yani İslam İslam'dır. Yani diyalog derken Hristiyanlıktan, Yahudilikten İslam'ın alabileceği bir şey yoktur.
Evet.
Ama bunu sürekli olarak dünyanın gündemine getiren insanlar, dünyayı yönetme iddiasında olanların perde gerisinde görünen yüzleridir bunu yapanlar. Yoksa teolojik olarak bir tartışma değildir bu.
Peki. Hocam geçen hafta seçimlerin ve yönetici değişikliklerinin de olduğu bir haftaydı. Öncelikle Ermenistan'dan başlayalım. Ermenistan'da bir süredir olaylar vardı. Muhalifler Sarkisyan'a yönelik sokak eylemlerine başlamıştı ve Ermenistan'ın muhalif liderlerinden Paşinyan'a yönelik bir destek var. Zaten bu gösterilerin liderliğini de o yapıyordu ama son mecliste yapılan oylamayla Paşinyan başbakan olarak Ermenistan'a seçilmiş. Buna değinelim. Paşinyan'dan da Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar gelmiş. Onu da hemen aktaralım. Hiçbir ön şart olmadan diplomatik ilişkileri kurmaya hazırız diyor. Yani Karabağ meselesini bize dayatmayın. Aynı şekilde Azerbaycan'a yönelik de işte biz gene ön şartsız sizinle ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız şeklinde açıklamalar olmuş Paşinyan'ın. Ne dersiniz? Bu bir gelişme midir?
Şimdi Ermenistan dediğimiz yer hemen Türkiye'nin Kars'ın, Iğdır'ın karşısında olan bir tarihteki Revan Hanlığı'dır. Yani kadim bir Türk toprağıdır orası.
Evet.
Bu insanlar Sovyetlerin dağılmasından sonra hem nüfusunu kaybettiler, önemli bir kısmına azaldı nüfusu, hem de ekonomileri geriye gidiyor. Sanayi yok, enerjileri yok ve en önemli gelir kaynakları 3 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon Ermeni Rusya'da çalışıyor. Rusya'dan göndermiş olduğu dövizle Türkiye'de bile 50-60 bin Ermeni'nin kaçak çalıştığı söyleniyor. Şimdi öyle bir ülke düşünün ki gençleri yurt dışında çalışıyor. Sadece yaşlılar ve kadınları kalmış. Ve bu kadar yokluk ve çaresizlik içerisinde siz Azerbaycan gibi bir ülkenin %20'sini işgal etmiş durumdasınız. Rusya'nın desteğiyle. Bu Dağlık Karabağ bölgesi sadece Dağlık Karabağ değil, onun mücavir alanındaki birçok bölge, Akdam başta olmak üzere, işgal edilmiş durumda. Şimdi Paşinyan diyor ki ben Azerbaycan'la da ilişkileri geliştirmek istiyorum. Türkiye ile de geliştirmek istiyorum. Sonra ama diyor bu %20 işgal ettiğimiz yerden de çıkmak istemiyoruz. Peki Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'a 1990'dan bu yana, yani 25 yıl aşkın bir süre niye ambargo uyguluyor? Diyor ki o topraklardan
çık.
Çık. Yani ya bu uyanıklık yapıyor dünya kamuoyuna.
Barışsever görünecek.
Oturur oturmaz işte biz diyor hem Türkiye ile mi Azerbaycan. Hani dese ki biz oturalım, yani bu Karabağ konusunda müzakere edelim. Yani bir orta yol bulalım dense tamam. Diyor ki buraları konuşmamak kaydıyla oturup müzakere edelim. Hani bir ara bizim doktorayı bitirdiğimizde dekanla işte bir kadro için gitmiştik ve dekan hanım demişti ki yani para istemeyin, kadro da istemeyin, öyle konuşalım. Ben seninle başka ne konuşacağım? Yani bir idareciden ya bir projesi vardır, para talebinde bulunur ya da kadro talebinde bulunur. Onun dışında başka ne konuşacaksınız siz onunla? Şimdi o da diyor ki Karabağ'ı konuşmayalım, onun dışında gel müzakere yapalım. Dolayısıyla bu dünya kamuoyuna, tribünlere verilmiş bir mesajdır.
Evet.
Buradan bir şey çıkmaz fakat Ermenistan her geçen gün kötüye gidiyor. Yani burada da bu konuya dikkat edelim.
Evet.
Her yeri geldiğinde söylüyorum. Şu anda Türkiye için ve o coğrafya için en büyük tehdit üçüncü sınıf bir nükleer santral miadını doldurduğu halde çalıştırılıyor. Orası birinci derecede deprem kuşağı üzerinde ve o nükleer santral bir sızıntı yaparsa Azerbaycan'dan Hakkari'ye kadar bizim bütün Doğu Anadolu bölgemiz tehdit altındadır. Bu konuda da eğer bu dünyada ve Türkiye'de çevreciler varsa bizim o barajlardaki böceklerle, kelebeklerle uğraşıncaya kadar gitsinler. Onu protesto etsinler. Evet. Orada da dikkatli. Yani olmadan şimdiden söylüyoruz. Evet.
Peki hocam. Malezya'da da seçim vardı hocam. Malezya'da ilginç bir gelişme yaşandı. 92 yaşındaki Mahathir Muhammed ki yıllarca ülkeyi yönetmişti. Tekrar ülkenin başbakanı olarak seçildi. Muhaliflerin aday göstermesi sebebiyle. Ne değişir Malezya için Mahathir Muhammed'in tekrar seçilmesi?
90'lı yaşlardaki bir insanı seçmek ne getirir onu bilemiyorum. Evet. Fakat olayın serüvenini ben anlatayım.
Buyurun.
Sevgili dinleyicilerimiz ona göre karar versin. Şimdi Malezya 32 milyon civarında nüfusu olan bir ülke. Malezya'nın %58 kadar nüfusu Malay ve Müslümandır. %30 kadar Çinli vardır. Bir 10-15'te Hindular var orada.
Evet.
Şimdi Hindistan göçmeni. Çünkü İngilizler oraya Hindistan'dan ve Çin'den işçi getirmişler. Dolayısıyla demografik yapı değişmiş. Şimdi Malezya'nın ticareti Çinlilerin elinde. Yaklaşık bu üçte birlik nüfus. Kırsal kesim, köylüler ve bürokrasi, yönetim Malayların elinde, Müslümanların. Yani mesela bir Müslüman Malay kadın olup da baş açık göremezsiniz. Yani orada din kimliktir. Yani Malaysanız Müslümansınızdır Malezya'da. Malezya 1960'lı yılların başında bağımsızlığını kazandığında bugünkü Singapur ve Brunei Sultanlığı ile birlikte tek bir devletti. Konfederasyon daha sonra ayrıldı. Yani devlet olup olmayacağı konusunda bile tartışma vardı. Yani bunlar ayakta kalabilir mi? Yani evet. Çinlisi, Hintlisi, Müslümanı, yani etnik demografik yapı bile tam değil. Bir doğru dürüst bir altyapı yok. Fakat Mahathir Muhammed zamanında sanırım 20 yıl civarında bir iktidar sürecinde ülke öylesine hızlı bir kalkındı ki yani İslam ülkeleri içerisinde şu anda Türkiye'den teknik ve ekonomik olarak önde olan tek ülkedir. Yani belki Katar'ın, Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın parası çok olabilir ama onlar Allah'ın verdiği petrolü çıkarıp satıyorlar.
Hiçbir üretimi yok, hiçbir şey yok.
Evet. Ama Malezya 1960'lı yıllarda çıkmış olduğu, bu bağımsızlıktan sonra çıkmış olduğu yolda İslam dünyasında bir güzel hikaye ve destan yaptı. Bu işin baş kahramanlarından biri de Mahathir Muhammed'dir. Fakat nasıl bitti bu hikaye? Rahmetli Necmettin Erbakan D8 projesini gündeme getirmişti. Bu D8'e imza atan liderlerin hepsi birer birer değişik bahanelerle ortadan kaldırıldılar. Sadece Hüsnü Mübarek zaten kerhen oturmuştu o masaya. Evet. Nijerya'daki de Sayın Rahmetli Erbakan'da. Mahathir Muhammed'e de yani böyle çok gülünç davalarla iş başından uzaklaştırıldı. Yani küresel sistemin bu konuda ne kadar etkin olduğunu anlamak açısından. Yani Mahathir Muhammed ile ilgili şunu söyleyelim. Bugünkü modern Malezya'nın mimarıdır. Ve tartışmasız bugüne getiren liderlerden biridir. Götürülme sebebi de D8 projesine imza atmasıdır. Evet. Fakat bugün tekrar nasıl geldi, ne amaçla getirildi? Açıkçası o konuda şimdiden yorum yapmak erkendir diye düşünüyorum. Ama
peki hocam.
Geçmişte böyle bir
hikayesi var. Hikayesi başarı hikayesi var.
Bilmek gerekiyor.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir başka seçim noktası Tunus'ta hocam. Tunus'ta da seçimlerde Hizbullah birinci parti olarak çıktı.
Tunus,
affedersiniz.
Lübnan'da.
Lübnan'da affedersiniz. Evet, Tunus'ta. Tunus'a birazdan geçeceğiz. Lübnan'da Hizbullah birinci parti. Orada da seçim sonrası bir karışıklık meydana geldi. Bu karışıklığın sebebi nedir?
Evet, karışıklığın sebebi şu. Lübnan'da Fransız mandası döneminde öyle bir yapı oluşturulmuş ki Cumhurbaşkanı Katolik Marunilerden oluşacak. Başbakan Sünni Müslümanlardan oluşacak. Meclis başkanlığı da Şiilerden oluşacak. Fakat o 1970'li yıllarda Lübnan İç Savaşı'ndan sonra o Katolik Marunların ve Hristiyan grupların büyük bir kısmı ülkeyi terk ettiler. Demografik yapı bozuldu. İsrail'in 1967 Savaşı'nda evet. Filistin topraklarını işgal etmesiyle yüz binlerce hatta milyonu aşan Filistinli geldi. Lübnan'a yerleşti. Hı hı. Demografik yapı bir de öyle değişti. Ardından Şiilerin de doğurganlık oranının çok fazla olması, yüksek olması. Yani düşünün bir Trakya'da bir evde bir çocuk, iki çocuk vardır. Urfa'da 5 çocuk, 10 çocuk vardır. Yani o Şii kesimin de doğurganlığının fazla olması sebebiyle şu an 1/3'den fazlası Şiilerden oluşmuş durumda. Sünnilerde de o göçle gelen bir evet. nüfus kitlesi var ama şeyler azaldı Hristiyan nüfus ama devletin başkanı Hristiyanlardan seçilecek deniyor. Ve işin garibi Lübnan'da benim hatırladığım kadarıyla 40-50 senedir nüfus sayımı yaptırılmıyor. Bakın nüfus sayımı yapılmıyor demiyorum. Yaptırılmıyor çünkü bir şablon koymuşlar. Bu şablona göre uyacaksınız diyor. Dolayısıyla da Hizbullah'ın seçimi kazanması çok sürpriz değildir. Hı. Çünkü demografik olarak yani, nüfus fazlalığı evet. ve onların eline geçti. Evet. Bundan sonra işler nasıl yürür bilmiyoruz. Hı-hı. Çünkü Sünni kesimin temsilcisi olarak Refik evet. Hariri Suudi Arabistan'a gitti, istifa etti filan. Bir de güven kaybı oluşturdu. Evet. Ve Sünni kesimi temsil eden Hariri ailesi de Suudi Arabistan'ın ve Amerika'nın kuyruğuna takılması, yani biraz bunu bilinçli olarak söylüyorum, oradaki insanlar Lübnan halkı tarafından da hayal kırıklığına uğratıldı. Çünkü onlar için İsrail onurmaz bir düşmandır. Suudi Arabistan'ın da İsrail'le müttefiklik ilişkisi içerisine girmesi bu arada Şiilere bir puan buradan daha kazandırmış oluyor. Olayı evet. böyle düşünmek gerekir diyebilirim.
Şimdi Tunus'a geçelim hocam. Tunus'ta yerel seçimler vardı. Yerel seçimlerin galibi de Nahda Hareketi oldu. Hatta Tunus'un başkenti Tunus'ta evet. da ilk kez bir kadın belediye başkanı seçildi ve Nahda Hareketi'nin adayıydı. Buna da bir bakalım.
Ya şöyle, Hasan el-Benna'nın kurmuş olduğu İhvan-ı Müslümin Teşkilatı veya Müslüman Kardeşler diyelim, Mısır merkezli olmakla birlikte Suriye'de, Tunus'ta, Cezayir'de ve İslam ülkelerinin özellikle Arap dünyasında önemli bir tabanı vardır. Yani Türkiye'deki milli görüş hareketi mi ondan esinlendi veyahut da kim kimine evet. kadar etkiledi o da ayrı bir konu. Yani bizim Türkiye'de en çok bu milli görüş hareketine benzer de bir şey. Silaha başvurmadan insanları ikna ederek siyasi erki ele geçirme politikası. Yani yönetmek istiyorsanız insanları ikna edeceksiniz diyor. Nahda Hareketi Tunus'ta aslında seçimleri kazandı. Bundan önceki dönemde de Cumhurbaşkanlığına adaylığını koysaydı Nahda'dan Gannouchi muhtemelen Cumhurbaşkanı da olabilirdi. Fakat dengeler buna müsaade etmediği için diğer laik kesimlerle ittifak yaparak yani tek başına iktidar olabileceği yerde koalisyonla ülkeyi yönetiyorlar ve bu da Tunus'un aslında Arap Baharı'nın kıvılcımının ilk başladığı yer olmasına rağmen yıkımın ve az tahribatın oldu. En az olduğu ve ayakta kalabilen yegane ülkelerden bir tanesidir. Hı hı. Ve ama şunu unutmayalım, yani halk tabanı yerinde duruyor. Yani evet. Sonuçta nereden bakarsanız bakın böyle maya tutmuş Tunus halkının 1/3'ü yani 3 gün sonra seçim olsa dense oy verecek bir o Nahda'nın bir tabanı vardır İhvan-ı Müslümin evet. hareketinin. Belki böyle biraz kararsızlar vardır ama yani her 3 Tunusludan biri ertesi gün seçim oluyor dense Nahda hangi adayı gösterse ona hemen oy verir yani öyle bir tabanı var orada. Evet. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Peki hocam.
Yani hiçbir hareketin böyle bir tabanı yok orada. Hı-hı.
Evet. Son olarak Trump kim görüşmesinin tarihi ve yeri belli olmuş kim? Derseniz Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceklermiş. Dünya barışı için olumlu bir katkı sağlar mı de dersiniz?
Ben orada Kim'le Trump'ın değil de aslında Çin'le Amerika'nın görüşmesi diye düşünmemiz gerekiyor onu. Çünkü artık Amerika'nın baş edebileceğinin üzerinde bir güç olmaya başladı Çin. Ve hani Amerika hani eşeğini dövemeyen semerini döver diye bir söz vardır. Yani artık Çin'e söz geçiremez
evet,
noktaya gelince Orta Doğu'da işte Suriye'de, Irak'ta, işte gariban insanlar üzerinde güç denemesi yaparak işte ben böyle yıkarım, böyle yakarım, hı hı, mesajı vermeye çalışıyor. Hatta Kuzey Kore'ye bile dokunamadı. Çünkü Kuzey Kore'nin arkasında Çin olduğunu gördü. Hı hı. O masada konuşulacak şeyler aslında Çin-Amerikan ilişkilerinin de seyrinin ne yöne evrileceğinin bir göstergesi olacaktır. Yani gerginlikle mi bitecek, yoksa uzlaşmaya doğru mu gidecek, yoksa kimin ne aldığı ne verdiği, Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ticareti de yok, neyi konuşacaklar? Burada dublör kullanarak Çin Amerika ile bir görüşüyor.
Evet.
Bu bilek güreşinin ön aşamasıdır diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bu konuyla noktalamış olalım programımızı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamız programında gündeme dair, medeniyet coğrafyamızda yaşananlara dair konuların arka planlarını konuşmaya çalıştık. Tekrar buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.